Ayrım 44.
Memnun terasın öteki ucunda duruyordu. Masara yanındaydı. Birbirlerine dokunmuyorlardı. Yüz ifadeleri ciddi, sesleri kısıktı. Ben seslenince ikisi birden baktı. Memnun kızı orada bırakıp içeri girdi. Doğruca Tanus'un yatağına gidip baktı. Tanus gülümsedi. Bunun kendisine neye mal olduğunu çok iyi biliyordum. Majesteleri, size savaş hakkında bildiğim her şeyi öğrettim ama yaşam hakkında hiçbir şey öğretemem. Bunu her insan kendi öğrenmelidir. Yeni yolculuğa başlamadan önce size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sadece sizi tanımak ve size hizmet etmiş olabilmek şerefi için teşekkür etmek isterim. Sen benim için bir öğretmenden fazlaydın. Sen hiç tanımadığım babamdın. Tanus gözlerini kapattı, yüzü çarpıldı. Memnun uzanıp kolunu tuttu. Acı karşılaşılacak ve yenilecek bir düşmandan başka bir şey değildir. Bunu bana sen öğrettin, Lord Tanus. Prens onu zorlayan şeyin yarası olduğunu sanmıştı ama ben bunun baba sözcüğü olduğunu biliyordum. Tanus gözlerini açtı. Teşekkür ederim majesteleri. Bu son ıstırabım içinde bana yardımcı olmanız çok iyi oldu. Bana majesteleri deme, dostum de. Memnun Tanus'un kolunu bırakmadan yatağın yanında bir dizinin üstüne çöktü. Sana bir armağanım var dostum. Tanus'un ciğerlerinde pıhtılaşan kan sesini boğuklaştırmıştı. Yanı başında duran kılıcın kabzasını tuttu ancak kaldıracak gücü yoktu. Memnun elini kolu üzerinden alıp mücevherli kabzanın üstüne koydu. Bu senindir diye mırıldandı. Kanından her çektiğimde seni hatırlayacağım. Onu savaşta her savuruşumda senin adını anacağım. Memnun silahı aldı. Bana şeref vereceksin. Memnun ayağa kalkıp kılıcı sağ eline aldı. Ucunu dudaklarına götürerek yatakta yatan adamı selamladı. Sen bana böyle öğretmiştin. Öğrettiğim her şeyi biliyorsun. Artık gitme zamanım geldi. Ben de seninle bekleyeceğim dedi Memnun. Hayır, kaderin seni bu karanlık odanın dışında bekliyor. Arkana bakmadan onu karşılamaya gitmelisin. Tayita benimle kalacak. Kızı da birlikte al. Kraliçe Losiris'e git ve onu ölüm haberime hazırla. Memnun o ciddi anı boş yere itirazlarla bozacak bir insan değildi. Yatağa gidip babasını dudaklarından öptü. Sonra elinde mavi kılıçla arkasına bakmadan yürüyüp odadan çıktı. Yolun şan ve şerefle dolu olsun oğlum diye fısıldayan Tanus taş duvara döndü. Ben de yatağının ayak ucunda oturup kirli taş zemine baktım. Tanus gibi bir erkeğin ağlamasını seyretmek istemiyordum. Gece şillukların karanlıkta çalan o kaba davul sesleriyle uyandım. Şillukların o vahşi ağıtlarını duyunca ürpermiştim. Kandil sönmek üzereydi. Tavana akbabaların kanat çırpmaları gibi korkunç gölgeler uzanıyordu. İstemeye istemeye Tanus'un yattığı yere yürüdüm. Şillukların yanılmadıklarını biliyordum. Bu tür şeyleri hissederlerdi. Tanus son gördüğümde olduğu gibi yüzü duvara dönük yatıyordu. Ama omuzuna dokunduğum anda etindeki soğukluğu hissettim. O yenilmez ruh yola çıkmıştı. O gece sabaha kadar yanında oturup şilluklar gibi yasını tuttum. Sabah olunca mumyacıları çağırttım. Yapacak bir şeyim olmamasına karşın Tanus'la o soğuk ve iç kapayıcı Adbar Seget Kalesi'nde 40 gün mumyalanma işlemini bekledim. Şimdi düşününce bunun bir zayıflık olduğunu anlıyorum. Tanus'un öldüğünü duyduğumda hanımımın acısının yükünü taşımak istemiyordum. Benim olan görevi Memnun'un üstlenmesine ses çıkarmamıştım. Bana daha çok ihtiyacı olan canlıların yanında olacağıma ölülerle saklanmıştım. Zaten oldum olası korkağım biriydim. Tanus'un mumyalanmış cesedini taşıyacak bir tabut yoktu. Kebui'ye döndüğümüzde bunu ben yapacaktım. Etiyopyalı kadınlara onun için uzun bir hasır sepet ördürdüm. Hasırın örgüsü keten gibi sık pişirilmiş bir çömlek kadar su geçirmezdi. Onu dağlardan aşağı taşıdık. Şilluk askerleri komutanlarını taşımak onuru için kavga ediyorlardı. Ben bütün yol boyunca tabutunun yanında yürüdüm. Tepelerden aniden başlayan yağmurlar hepimizi sırılsıklam ediyordu. Nehir geçitleri kabarıyor, karşıya ancak gerdiğimiz iplere tutunarak geçebiliyorduk. Geceleri çadırımda Tanus'un hasır tabutu yatağının yanı başında duruyordu. Onunla sanki beni duyup da yanıt verebilirmiş gibi yüksek sesle konuşuyordum. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi. Sonunda en son geçidi de inince önümüzde büyük ova belirdi. Kebui'ye yaklaştığımız zaman hanımımın kederli kervanımızı karşılamaya çıktı. Prens Memnun sürdüğü arabanın arkasındaydı. Onların geldiğini görünce Şilluklara Tanus'un hasır tabutunu dev bir akasya ağacının dalları altına yerleştirmelerini emrettim. Hanımım arabadan iner inmez doğruca tabutun yanına gitti. Bir elini tabuta dayayarak başını eğdi ve sessizce durdu. Acının onu ne hale getirdiğini dehşetle görüyordum. Saçlarında beyaz teller vardı. Gözleri donuklaşmış, canlılıkları kaybolmuştu. Gençlik ve güzellik günlerinin bir daha dönmemek üzere gitmiş olduğunu anladım. Yalnız ve zavallı bir insandı. Acısı o kadar belliydi ki onu şimdi görenler bir dul olduğundan asla kuşku duymazdı. Onu uyarmak için yanına gittim. Hanımım, kederinizi herkese göstermemelisiniz. Onlar Tanus'un sizin dostunuz ve ordularınızın generalinden başka bir şey olduğunu asla bilmemeliler. Onun anısı ve o ana kadar titizlikle koruduğu şerefi için gözyaşlarınızı tutun. Gözyaşım kalmadı. Kederim ağlaya ağlaya tükendi. Gerçeği sadece seninle ben bileceğiz. Tanus'un hasır tabutunu Horus'un soluğunun ambarındaki Firavun'un altın tabutu yanına yerleştirdik. Ben Tanus'a söz verdiğim gibi yasının en derin ıstırabı sonsuz bir acıya dönüşecek olan hanımımın yanından ayrılmadım. Sonra onun emri üzerine Firavun'un mezarının tamamlanmasına nezaret etmek için mezar vadisine döndüm. Hanımımın talimatına uyarak vadinin daha aşağısında Tanus'un mezarı içinde bir yer seçtim. Elimdeki malzeme ve ustalarla elimden gelenin en iyisini yaptımsa da Tanus'un mezarı Firavun Memose'nin saray mezarı yanında bir köylü kulübesinden farksız olacaktı. Kralın mezarının yeraltı dehliz ve salonlarını yıllardır bir usta ordusu en güzel duvar resimleriyle süslemişlerdi. Mezarın depo odalarına Teb'den taşıdığımız hazineyi yerleştirmiştik. Tanus'un mezarı ise aceleyle yapılmıştı. Devlet ve tahta hizmetle geçen bir ömür sonunda hiçbir servet toplamış değildi. Onun mezarının duvarlarına yeryüzündeki savaşlarını, dev yaratıkları avlamasını, kızıl düzmece ve hiksoslarla yaptığı savaşları, son olarak da Abarseget Kalesi'ne saldırısını gösteren resimler çizdim. Ancak hanımıma olan sevgisi ve bana olan dostluğu gibi daha soylu başarılarını göstermeye cesaret edememiştim. Bir kraliçeyi sevmek ihanettir. Bir külenin dostu olmak insanı küçültür. Sonunda tamamladığında tüm sonsuzluk boyunca orada kalacağı alçak gönüllü mezarda tek başıma dururken birden kendisi için bütün yapabileceğimin bu olmasına müthiş içerledim. O benim gözümde çifte tacı giymiş bütün firavunlardan daha büyüktü. O taç onun olmalıydı. Olabilirdi de ama reddetmişti. Benim için Tanus bütün firavunlardan daha gerçek bir kraldı. İşte o zaman aklıma bir fikir geldi. Ancak bu öyle olmayacak bir şeydi ki hemen fırlatıp attım. Bunu düşünmek bile vatana ihanetti. İnsanlar ve tanrılar gözünde suçtu. Ancak daha sonraki haftalarda bu düşünce sık sık aklıma süzülüveriyordu. Tanus'a birçok şey borçluydum ama Firavun'a hiçbir borcum yoktu. Lanetlenecek bile olsam bu bedeli ödemeye değerdi. Tanus bana yaşamım süresince bundan daha fazlasını vermişti. Ancak bu işi yalnız yapamazdım. Yardıma ihtiyacım vardı ama kime başvurabilirdim ki? Kraliçe Losiris ya da prensten yardım bekleyemezdim. Hanımım Firavun'a verdiği sözle bağlıydı ve Memnon iki adamdan hangisinin gerçek babası olduğunu bilmiyordu. Bunu ona söylersem Tanus'a verdiğim yemini çiğnemiş olurdum. Sonuçta Tanus'u benim kadar seven, ne insandan ne tanrıdan korkan ve benden olmayan vahşi güce sahip bir tek kişi vardı. Planımı açıkladığımda Lord Kratos kahkahayı bastı. Böylesine bir şey senden başkasının aklına gelmezdi. Sen yaşayan en büyük sahtekarsın Taita. Ama Tanus'u onurlandırmak için bana bu son fırsatı verdiğin için seni çok seviyorum. İkimiz oturup çok dikkatli bir plan hazırladık. Ben Horus'un soluğunun ambar girişindeki nöbetçilere uyku çiçeği tozu katılmış bir testi şarap bile gönderdim. Sonunda Kratos'la iki tabutun bulunduğu ambara girdiğimizde kararımdan cayacak gibi olmuştum. Firavun Memose'nin Kaas'ının beni gölgeler arasından izlediğini ve öfkeli ruhunun yaşamımın sonuna kadar beni izleyip bu ihanetin intikamını almaya çalışacağını hissediyordum. Ama Kratos'un böyle bir korkusu yoktu. Kralın tabutunun altın kapaklarını açıp da mumyasını çıkarırken öyle gürültü yapıyordu ki onu birkaç kere daha sessiz çalışması için uyarmak zorunda bile kaldım. Thanos, Firavun'dan çok daha iri ise de neyse ki ustalar tabutu biraz büyük tutmuşlardı ve Thanos'un vücudu da mumyalama sırasında biraz küçülmüştü. Yine de onu büyük altın tabuta yerleştirirken sargılarını biraz açmak zorunda kalmıştık. Firavun Memose'yi mütevazi tahtı tabuta yatırırken kendisinden özür diledim. Tabuta kalan boş yerleri ve Thanos'un mumyasından çıkardığımız sargı bezlerini doldurduk. Yağmurlar geçip de yılın serin mevsimi başladığında hanımım cenaze alayının Kebui'den mezar vadisine doğru yola çıkmasını emretti. Alayın başında Prens Memnun'un birinci savaş arabaları tümeni vardı. Onun ardından Firavun'un Memose'nin hazineleriyle dolu 50 araba geliyordu. Kraliçe Losteris altın tabutu taşıyan arabadaydı. Onun bu son yolculuğu kendisinin bilmemesine karşın sevdiği terk erkeğin yanında yapıyor olmasına çok seviniyordu. Onun başından sonuna kadar 5 mil uzanan kervanın son arabasına sık sık dönüp baktığı da gözümden kaçmamıştı. Kervanın sonundaki tahta tabutu taşıyan arabayı bir şulluk alayı izlemekteydi. Askerler son veda şarkılarını okurken sesleri biz kervanın başındakilere kadar erişiyordu. Thanos'un onları duyduğuna ve şarkının kimin için söylendiğini bildiğine hiç kuşkum yoktu. Sonunda mezar vadisine geldiğimizde altın tabut krallık mezarının hemen dışındaki bir çadıra yerleştirildi. Çadırın ketenden çatısında ölüler kitabından resimler ve metinler bulunuyordu. İki ayrı tören olacaktı. Birincisi Mısır'ın büyük aslanı için daha basit bir tören olacaktı. İkincisi ise daha görkemli bir krallık töreniydi. Vadiye gelişimizden 3 gün sonra tahta tabut Thanos için hazırladığım mezara yerleştirildi. Mezar Thanos'un koruyucu tanrısı olan Horus'un rahipleri tarafından kutsandı ve mühürlendi. Hanımın bu tören boyunca ıstırabını saklamaya ve bir kraliçenin sadık hizmetkarının duyduğu kederden fazlasını göstermemeye dikkat etmişti. Ancak ben onun içinde bir daha asla doğmayacak bir şeyin ölmek üzere olduğunu biliyordum. Birinci törenden 10 gün sonra altın tabut tahta kızağına yerleştirilerek büyük krallık mezarından içeri sokuldu. Tabutu dağın içindeki koridorlardan geçirmek için 300 köle çalışıyordu. Mezarı öylesine çizmiştim ki taş duvarlar, tavan ve tabut arasında her yerde sadece bir karışlık açık vardı. Mezar, soyguncularını şaşırtmak ve çabalarını boşa çıkarmak için dağın altında bir tüneller labirenti yapmıştım. Yamaçtan girildikten sonra geniş bir koridor, doğruca şahane duvar resimleriyle süslenmiş büyük bir mezar dairesine açılıyordu. Bu odanın ortasında kapağı çıkarılıp bir yana atılmış boş bir granit lahit vardı. Buraya girecek ilk mezar soyguncusu içeri kendisinden önce girildiğini ve mezarın soyulduğunu sanacaktı. Aslında 4 mezar dairesi vardı ve bunlardan 3'ü hep boş kalacaktı. Labirentin içinde 3 gizli kapı ve 2 dikey kuyu vardı. Tabutun bunlardan birinden yukarı çıkarılacak, diğerinden aşağı indirilecekti. Tabutun son istirahat yerine getirilmesi tam 15 gün sürdü. Bu odanın tavanı ve duvarları tanrıların bahşettiği tüm ustalık ve yetenekle yapılmış resimlerle öyle doldurulmuştu ki renk ve hareketin olmadığı tırnak kadar bir yer kalmamıştı. Mezar odasına açılan 5 depoya Firavun Memose'nin hayatı boyunca topladığı ve Mısır'ı yoksulluğa sürüklediği hazineleri doldurduk. Hanımıma bu hazinenin toprağa gömülmek üzere önümüzdeki savaşta ordumuz için kullanılmasına, böylece ülkemizin ve halkımızın kurtarılmasına yardımcı olması için çok yalvarmıştım. Ama hanımım, hazine Firavun'a aittir. Biz bu kuş ülkesinde yeni bir altın ve köle servetine sahip olduk. O bize yeter. Bırak kutsal Memose kendisine olana sahip olsun. Ben ona yemin etmiştim. Böylece 15. gün altın tabut kayalardan oyulma lahdinin içine yerleştirildi. İpler ve manevilalar kullanılarak ağır ağır kapağı üzerine kondu. O gece hanımım kendisine hazırladığım karışımı içtikten sonra yatarken "Bugün çok garip bir duyguya kapıldım." diye fısıldadı. Firavun'un mezarı başında dururken Tanus'un bana çok yakında olduğunu hissettim. Yüzüme dokunan elini kulağıma fısıldayan sesini hissettim. "O hep sana yakın olacaktır," dedim. "Buna inanıyorum." O zaman anlayamamıştım ama şimdi düşününce hanımımın yaşamının Tanus'u mezarına yerleştirdiğimiz o gün tükenmeye başladığını görebiliyordum. Yaşama sevincini, hayatını sürdürme gücü ve isteğini yitirmişti. Ertesi gün taşçı ustaları ve köle işçilerle kapıları ve koridorları örtmek, mezar dairesini koruyacak araçları harekete geçirecek düzeni kurmak için tekrar kral mezarına döndüm. Labirentten farksız koridorlardan çekilirken gizli kapıları taş ve sıvayla örtüp üzerlerine resimler yaptık. Kuyuların ağızlarını örtüp eskisinden ayırt edilmeyecek kadar düzleştirdik. Gevşek bir taşa basmakla bir kaya kaymasını sağlayacak düzenekleri de kurdum. Ancak bunları yapmadan önce kral mezarına girip Tanus'a veda etmek istiyordum. Yanımda keten beze sarılı uzun bir paket vardı. Krallık lahdi önünde son kez dururken bütün işçileri gönderdim. Mezar odasından en son ben çıkacaktım ve arkamdan da giriş kapatılacaktı. İçeride yalnız kalınca getirdiğim paketi açıp içinden Lanata'yı, yayını çıkardım. Yayı ona ben yapmıştım ve Tanus da ona hanımımın adını vermişti. Bu ikimizin ona son armağanıydı. Yayı tabutunun mühürlü kapağı üstüne yerleştirdim. Paketimde bir şey daha vardı. Kendi elimle yonttuğum tahta Üştabi heykelciği. Bunu da lahdin ayak ucuna yerleştirdim. Oyarken karşıma 3 bakır ayna yerleştirmiştim. Heykelcik minyatür bir Taita'ydı. Kaidesine şunları yazmıştım. Benim adım Taita. Bir hekim ve bir şairim. Bir mimar ve bir filozofum. Senin dostunum. Senin sorumluluğunu ben üstleniyorum. Mezar odasından çıkarken kapıda durup son kez arkama baktım. Elveda dostum. Seni tanımış olmakla çok şey kazandım. Öteki tarafta bizi bekle. Kral mezarındaki işimi tamamlamam aylar sürdü. Labirentten tek tek çekilirken her mühürlü ve örtülmüş kapıyı kendim kontrol ediyordum. Hanımımın ve Prens Prester Benijon'un kalesine gittikleri için yalnızdım. Onlar tüm saray erkanıyla Memnon ve Masara'nın düğün hazırlıklarını yapmaya gitmişlerdi. Hu ile Adbak, Sege'de var saldırmak ve Masara'yı kurtarmak karşılığı olarak alacağımız atları seçmek üzere onlarla gitmişti. Ben Prester Benijon'un sarayına düğünden ancak 5 gün önce vardım ve doğruca hanımımın bulunduğu daireye gittim. Seni son gördüğümden bu yana gülümsemedim bile Taita diyerek beni karşıladı hanımım. Bana şarkı söyle, hikaye anlat, güldür beni. Doğrusu bu verdiği kolay bir görev değildi çünkü hem onun ruhuna hüzün işlemişti hem de ben hiç neşeli değildim. Onu böyle etkileyen şeyin sadece yası olmadığını anladım. Kısa bir süre sonra eğlenme çabalarımızı bırakıp devlet işlerini konuşmaya başladık. İki aşık için bu tanrılar tarafından kutsanmış iki ruhun birleşmesi olabilirdi. Ancak Memnun ile Masara'nın evlenmesi bizim için ülkeler arasında bir anlaşma demekti. Anlaşmalar yapılacak, drohomalarda karar kılınacak, krallar kralı ile Mısır naibi arasında ticari görüşmelerde bulunulacaktı. Tahmin ettiğim gibi hanımım tek oğlunun başka bir ırktan bir kızla evlenmesinden fazla hoşlanmamıştı. Taita bunlar hep bakımdan bizden farklılar. Tanıdıkları tanrılar, konuştukları dil, derilerinin rengi keşke bizim halkımızdan bir kız seçseydi. Seçecek. Belki de 100 Mısırlıyla evlenecek. Libyalı, Hurrili, Hiksoslu kızlarla da evlenecek. Gelecek yıllarda fethedeceği her ülkeden karı gelecek. Benimle alay etme Taita. Hanımım o eski ateşliliğiyle ayağını yere vurdu. Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Diğerleri hep devlet evlilikleri olacak. Bu birinci karısı iki kalbin evliliğidir. Söylediği doğruydu. Memnon ile Masara'nın o nehir kıyısındaki kısacık anda birbirlerine karşı verdikleri aşk vaadi artık çiçek açıyordu. O baş döndürücü günlerden onlara yakın olmaya ayrılıcalığına sahiptim. Her ikisi de kendilerini bir araya getirmekte oynadığım rolü kabul ediyor ve buna minnet duyuyorlardı. Ben hanımımın hayıflanmalarını paylaşmıyordum. Birbirlerinden her bakımdan ayrı olmalarına karşın kalpleri aynı hamurdan yoğrulmuştu. Her ikisinde de bir hükümdarın sahip olması gereken kendine adamışlık duygusu, bir ruh ateşliliği, biraz acımasızlık ve zalimlik vardı. Birbirlerine çok iyi uymuşlardı. Kızın Memnon'u kaderini kovalamaktan alıkoymayacağını, aksine onu daha büyük başarılara yönelteceğini biliyordum. Kısacası çöp çatallığımdan çok memnundum. Parlak bir günde yamaçlarda toplanan 20 bin Mısırlı ve Etiyopyalı'nın gözleri önünde Memnun ile Masara, nehir kıyısında Osiris baş rahibinin bebek Nil'den dolduğu bir su testisini kırdılar. Gelin ve damat prensesin Drohumas'ı ve iki ülke arasında yapılan anlaşmalarla yüklü kervanımızın başına geçerek bizi dağdan indirdiler. Hui ile seyisleri 5000 artlık bir sürüyle arkamızdan geliyorlardı. Bunlardan bir kısmı askerlerimizin bedeli, diğerleri Masara'nın Drohumas'ıydı. Ancak Kebui'de iki nehrin buluştuğu yere daha gelmeden sanki bulut güneşi örtmüş gibi kara bir leke gördük. Gunu sürüleri yıllık göçlerini yapıyorlardı. Gunullara rastlamamızdan birkaç hafta sonra sarı boğan hastalığı Etiyopyalı at sürülerimize bulaştı. Hui ile bunu bekliyorduk ve adamlarımızı hayvanlara yapılacak ameliyat konusunda eğitmiştik. Haftalar boyunca hiçbirimiz doğru dürüst bir saat bile uyuyamadık. Ama sonunda atlarımızdan 2000 kadarı ölmüş, kalanlar da Nil'in bir dahaki taşmasına kadar güçlerini kazanıp arabalara koşulmaya başlanmıştı. Nehir yükselince rahiplerin her biri kendi tanrısına kıyıda kurban keserek gelecek yıl için kehanetlerde bulundular. Kimi kurban edilen koyunların bağırsaklarına, kimi havada uçan vahşi kuşlara, kimi de Nil suyuyla doldurulmuş taslara bakıp bir şeyler söylüyorlardı. Biz insanlar gibi tanrılar da aralarında pek anlaşamazlar. Ancak bu yıl diğer yıllardan çok farklı bir şey oldu. Tanrılar Anubis ve Thoth ile tanrıça Nut dışında hepsi bir ağızdan konuştular. Bu üçü küçük tanrılar oldukları için önemsenmeyebilirlerdi. Bütün büyük tanrılar Amon-Ra ve Osiris ve Horus ve Hapi ve Isis ve diğer 200 tanrı aynı öğüdü verdiler. Kemet'in kutsal kara topraklarına dönme zamanı gelmiştir. Aslında dinsiz olan Lord Kratas tüm rahiplerin birleşerek bu sözleri tanrıların ağzından kendilerinin uydurduğunu iddia etti. Bu dine hakaret sayılacak sözleri karşısında dehşete düşmüş gibi davrandıysam da gizliden gizliye ona hak vermiyor değildim.